Ayrım 29.
Sayfa 290. Neylan bir küçük soruyla Perize'nin bütün geçmişini dökeceğini gördü. Bu soru artık dudaklarının ucunda, daha fazla duramazdı. Ne yani? Birlikteliğinizi sana ödül gibi mi veriyordu? Perize çöktü. Artık içindekini aktarırken kendini savunmaya geçiyor ama sinsi bir aşağılamanın sinik ahlaksızlığına heyecan bir çığırtkanlık telaşı katmıyordu. Sürekli ödüllendirmek dediğinin ne olduğunu uzun süre anlamadım. Sonra bana verdiği değerin ne olduğunu kavradım ve kendimden utandım. Beni her gece koynuna alışını sürekli ödüllendirme gibi görmüştü. Demek ki her gece bir sevgi sığınağına girer gibi koynuna girdiğim insan duygularımı ucuz bir iltifat elde etmek basitliğinde görmüştü. Bütün duygularım utancından kıpkırmızı kesildi. Tenimi kirlenmiş bir pösteki gibi görüyordum. Perize böyle bir çözülmede Neyla'nın aradıklarının hepsini bulduğunu görüyor ama anlatmaktan kendini alamıyordu. Artık Perize köpürmüştü ve onu bu gecenin yarısında hiç kimse durduramazdı. O zaman anladım ki Haldun korkuyordu. Hatta benden bile korkuyordu. Bu korkuyu bir kere yüzüne söyledim. Çok sakin bir dille anlattım. Söylediklerim onu silkelemişti. Sanki bütün hayatını aşağılamışım gibi köpürdü. Ben sözlerimden vazgeçmedim. Neylan Perize'nin neler söyleyeceğini kabaca tahmin etmişti. Ama bunları bir de Perize'nin kendi ağzından ve anlatış biçiminden dinlemek istiyordu. Perize sesini kontrollü kullanıyordu. Sanki Haldun'u azarlarmış gibi sert bir ton içindeydi. Doyunca korku canlanıyor içinde. Her şeyi yarım bırakıyorsun. Tamamlayacak cesaretin kalmıyor. Bunu bir beceriksizlik olarak itiraf edemediğini görüyorum. O zaman bir tercih gibi sunmaktan hoşlanıyorsun. Kendini gizlemek için karşındakini aşağılaman ne utanç verici şey. Perize bir an o gecenin heyecanlı döşeğine döndü. Gecenin yarısında Haldun'un bütün isteklerini karşılamış, nadir görülen bir heyecan ve arzuyla sevişmiş ve bedeninin bütün hırslarını dindirmişti. Böyle bir hitabın arkasında Haldun'un yataktan fırlayıp Perize'ye sert lisanla durumunu hatırlatması beklenirken, hiç sesini çıkarmamış ve azarlamayı hak etmiş bir çocuk gibi boynunu büküp yatağın içinde küçülmüştü. Hiçbir şey söylememiş, iki eliyle çarşafı avuçlayıp büyük hırsla sıkmıştı. Perize sözlerine biraz da cesaret kazandırmak istemişti. Biraz yüreklen yeter. Seni kimsenin dokunamayacağı kadar uzaklara götürürüm. Eğer korkmazsan mutlu ederim seni. İpek gergefler işlerim senden. Haldun bu özendirmeye itibar etmemiş, sadece sırtını dönüp uyumuştu. Koskoca odada bütün duygular ve düşünceler taşıdıkları önemden sıyrılmış ve uçuşmuşlardı. Zevklerin, heyecanların, sevgilerin, saygıların bulutları kaybolmuş, bıraktıkları boşluğa umursamaz bir tavrın horlayan hiddeti ve horultuları gelmişti. Perize artık tartışmayı sonuçlandırmak istiyordu. Bunun için Neyla'nın bekleyişini cevaplaması gerektiğini biliyordu. Onun kafasında karanlık kalan bir nokta, belli ki Perize'nin yaşamını daima silkeleyecek bir değer yargısı gibi tekrarlanacaktı. Bunu itiraf etmek gerektiğine inanmıştı ve inandığını yaptı. Her şeye rağmen onu çok sevdim ve hala seviyorum. Siz buna aşk diyorsunuz. Neylan asıl cümlenin saklı tutulmasını anlayışla karşıladı. Perize'nin daha fazla açıklama yapmasına gerek yoktu. Perize kendi tahlilini kendisi yapmış, bilincinin altına gizlenmiş gerçeğini eliyle koymuş gibi bulup çıkarmıştı. Uzun süren birlikteliğin asıl değerini kendine saklamasını anlayışla karşılamış ve konuyu kapatmak istemişti. Aranızın bozuk olduğunu hissediyorum. Sebepsiz bir üzgünlüğü büyütmediğinizin farkındayım. Hatta duygularınızı küçümsediğinizi de hissediyorum. Sorun bundan sonra bunlara dur diyecek cesaretin neden kazanmadığınız noktasında toplanıyor. Perize'ye asıl soruyu yöneltti. Neden kendinizi bu kadar ezdirdiniz? Perize'nin son cümleleri tükeniyordu. Bana olan düşkünlüğü alışkanlığından geliyordu. Beni sevdiğini, hatta bana saygılı ve sadık kaldığını da sanmıyorum. Cavidan'ın dediği gibi, gördüğü her eteğin peşine düşerdi. Yağmur durmuş, bahçenin çeşitli yerlerine konulmuş lambaların portakal rengi ışıkları sanki bir şafak vaktinin kızıldığı gibi koyulaşmıştı. Perize'nin saçlarında o sıcak kızıllık vardı. Denizin kızıl kahverengi dediği sonbahar ormanları gibiydi. Neyla'nın kendi içinde yeni bir dengeye getirmek istediği bu kızıl orman, sapsarı buğday tarlaları gibi renk değiştirmiş ve Perize'nin yüzüne ışıklı gölgeler getiren bir güneş gibi parlamaya başlamıştı. Neylan masadaki sigara ve içkileri bir kenara atıp sehpaya oturdu. Tam karşıdan Perize'yi seyrediyordu. Çenesini tuttu. Gözlerinin içine baktı. Perisi kendi gerçeğini vermişti ama hala vazgeçemediği değerleri vardı. En önemli değerini sadece Neylan keşfetmişti. Bunu söyleyip Perize'yi yatağına yatıracaktı. Perize'nin rahatladım dediği anda beklemediği soru karşısına çıktı. Neylan belli ki istediği hüküm cümlesini hala almamıştı. Bunun hesabını soruyordu. Nedense onu hep kendinle yargıladın. Neden bir de kendini onunla yargılamıyorsun? Bütün yaşamım boyunca kaçacağını sandığım korku bu. Birden Perize'de her şey değişti. Cavidan'ın yargılarına sığınarak yaptığı tahlil ile kendine saklı tuttuğunu sandığı her şey çelişmiş ve asıl gerçek ortaya çıkmamıştı. Şimdi peşi kovalanan gerçek buydu. Bunu söylememek için direndiğini Perize de biliyordu. Böyle davrandığı için utandı. Söyleyecek tek sözü kalmamış gibi tükendiğini hissetti. Asıl kararın doğru teşhisi hakikaten Neylan'ın dediği gibi Perize'nin kendini Haldun'un değerlerinde yargılamasıyla ortaya çıkacaktı. Şimdi son gerçeği haykırıyordu. Evime geldiğinde onu ilk geldiğimin erkeği gibi yatağıma alırdım. Onun evinde ise Cavidan olmadığı gecelerde bir kapatma gibi beni koynuna alırdı. Gözleri ilk defa ıslandı. Silmek için mendil aradı, yoktu. Neylan'ın sırtına verdiği şalın kenarını kullanıp gözyaşlarını silmek istedi. Göz göze geldiler. Neylan ayağa kalktı. Perize'nin de kalkmasını istiyordu. Perize kıpırdamadı. Sözlerini tamamladı. Bu aşağılamayı ne kendimde ne onda asla affetmedim. Neylan Perize'ye yanaştı. Gözlerinin içine baktı. O da tıpkı Deniz'in yaptığı gibi baş parmağının etli boğumuyla Perize'nin gözyaşlarını sildi. Hüzünlüydü. Bunlar ne güzel şeyler böyle. Perize onların ne olduğunu iyi biliyordu. Bu gecenin tadını kaçıracak bir tanım vermekten kaçınmak istedi. İçinin gizlediğini dilinde de sürdürdü. Kirpiğimden sildiğiniz 3-5 damla yaş var ya, bilin ki onlar içimde bir ilkbahar yağmuru. Sonra kendi eliyle gözlerinin yaşını sildi. Kafiyesi eksik bırakılmış bir şiir gibi cümlesinin boşlukta kaldığını fark etti. Bütün gücünü toplayıp tamamladı. Hani şöyle Nisan'da etrafınızı çiçeklerin kokusu, böceklerin uğuru sarar ya, işte öyle taze toprak kokulu bir ilkbahar yağmuru. Neylan da Perize'nin artık tükendiğini anladı. Daha fazla üzerine gitmenin değeri olmadığını düşündü. Omzundan tuttu, başını göğsüne dayadı. Mutfakta beyaz şarap, sucuk ve taze peynir var. 13. Bölüm. Yıldızlar dem çekti güvercinler gibi başucumuzda ve yaktı perişan eyledi sineyi saat paremizi. Attila İlhan. Gazetenin yıllık strateji toplantısı belirlendi. Ayın son günü bu strateji tartışılacak ve bir karara varılacaktı. Herkesin merakı Cavidan ile Şahin Bey'in yine eski ittifak içinde olup olmayacaklarıydı. Semih boş bulunmuş Şahin Bey'in Cavidan'a karşı tavır takınacağını ağzından kaçırmıştı. Nemika bu haberi bir yandan Cavidan'a ve Şahin Bey'e ayrı ayrı aktarırken her ikisinin güvenini kazanmış, dengelerin yeniden kurulmasını sağlayan müdahalesiyle gazetenin önemli ismi haline gelmişti. Haldun'un yerinin de tehlikede olduğu kulaktan kulağa fısıldanan önemli haberdi. Bugün toplantıda varılacak mutabakat eğer tarafları tatmin ederse hemen genel kurul toplanacak, kararlar onaylatılıp yönetim eskisi gibi sürdürülecekti. Nemika uzun ve sıkı bir çalışma disipliniyle Semih'in yapacağı konuşmayı hazırlatmıştı. Her gün bu iş için tuttuğu adamların başında duruyor, gelişmelerin getirdiği yeni fırsatları da değerlendirerek etkili bir strateji hazırlığını yönlendiriyordu. Yönetim Şahin Bey'in eline geçerse Semih'i kolayca avuçlayabileceğine emindi. Haldun ne olup bittiğini tam kavrayamamıştı. Nemika'nın yüklendiği sorumluluğun bir bedeli olduğunu görmüş, bunu ödemeye kendini hazırlamıştı. Semih'in kendisine tanıyacağı imkanları kendisine de tanıyabileceğini düşünmüş ve bunu Cavidan'a açmıştı. Cavidan, Nemika'nın kendi kontrolü dışında bir şey yapabileceğini hiç düşünmemiş ama böyle bir ihtimal halinde her şeyin kaybolacağı gerçeğini de görmüştü. Bu riski yüklenmek istememişti. Haldun'un bu işin üstesinden gelebileceğine inanmıyor, nasıl davranması konusunda yönlendirmeyi düşünüyordu. Cavidan odasından çıktı, Nemika'nın odasına başını uzattı. Nemika telefonla konuşuyordu. Eliyle Ayize'yi kapattı. Nemika dostane bir selam verdi, bir de yüreklendiren gülüş ekledi. Bana cesaret kazandıran tek kişisin. Cavidan koridoru geçti, Haldun'un odasına girdi, sesi duraksıyordu. Nemika için söylediklerini düşündüm. Haklı olabilirsin. Haldun kavrayamadığı konuda tereddüt yaratan cümleler kurup işin gerçeğinden uzaklaşmayı severdi. sanırım bize büyük bir kazık atacak. Gözünü de büyütüyorsun. Nemika yetenekleri sınırlı biridir. Tek özelliği gözü pek olmasıdır. Bu da dengesiz davranış tehlikesini getirir. Haldun sordu. Yani bu riski yüklenemeyiz. Cavidan gerçekçiydi. En tehlikeli anlarda gerçeğin hissettirdiği güvenli tavrı sergilemesini severdi. Haldun'un yarattığı onca tereddütlü davranıştan sonra bugünkü rahatlığını anlamakta zorlanıyordu. İşin gerçeğini öğrenmek istedi. Nemika'ya bir şey vaat etmedin değil mi? Haldun, Nemika'nın düşebileceği tehlikenin ihtimalini artırmak için bir küçük tuzak kurmaktan hoşlandı. Fakat önemsemeden cevapladı. Benden dergi bölümünün yöneticiliğini istedi. Cavidan sertleşti. Şimdi mi söylüyorsun? Yoksa benden gizli şeyler mi çeviriyorsun? Haldun'a yaklaştı. Sertliğini hissettirmek istedi. Unutma delikanlı, bunlar tek başına becereceğin işler değil. Sertleşmenin sırası olmadığını düşündü, yumuşadı. Biraz daha açıklama yapmak gereğini duydu. Şahin'i yönetebilmem için orayı Semih'e açık ve hazır tutmam lazım. Haldun yine ısrarlı biçimde Nemika'yı önermek istiyordu. Geçici olarak düşündüm. Bir parmak bal gibi. Cavidan başını iki yana sallayarak bu öneriyi kabul etmediğini belirtti. Bu işi Müfit'e havale et. Haldun şaşırdı. Müfit mi? Evet. Cavidan biraz daha netleşmek istedi. Bu netleşmede bir tür aşağılayan intikam hissi vardı. Onca pisliğini temizlettin. Bu işi de bitirsin. Ayağa kalktı, kapıya kadar yürüdü. Birden Haldun'a döndü. Ölçüyü kaçırmasın. Sadece bana muhtaç hale getirsin, yeter. Kapıdan çıkarken sekretere seslendi. Müfit'i Haldun Bey'e bağla. Yatırım uzmanı elindeki bilgileri Semih'e uzattı. İstediklerinizi getirdim. Semih baktı ve Şahin Bey'e uzattı. Pek fazla bir şey yok. Yatırım uzmanı rahatsız oldu. Şahin Bey'e yöneldi. Siz de aynı şeyi mi düşünüyorsunuz? Şahin Bey hiç cevap vermeden evrakı gözden geçirmeye devam ediyordu. Yatırım uzmanı Semih'i önemsenen bir adam gibi avuçlamış ve bonkörlüğünden memnun kalmıştı. Şimdi elden kaçırmak istemiyordu. Ama hizmetinin küçümsenmesini de kabul edecek biri değildi. Gerektiğinde sert hatırlatmalar yapabilirdi. Bunu yaptı. Ne istediğinizi bilmediğiniz sürece kimse size yardımcı olamaz. Şahin Bey evrakın incelenmesini bitirmişti. Haklısınız. Semih biraz diklenmek ister gibi hareketini sertleştirirken Şahin Bey omzuna dokunup sakinleştirdi. Semih'e bir şeyler söyleyip yatırım uzmanının gönlünü almasını istedi. Özendirici bir konuşmada bulunmasını istiyordu. Semih yerinde gergindi. Hoşa gidecek sözler aradı. Borsada satılan hisselerin tamamını alın, ne fiyata olursa olsun. Yatırım uzmanı Semih hakkındaki fikrini her gün gözden geçiriyor ve her yeni günde yepyeni bir noktayı görmüş gibi bazen hayret, bazen hayranlık içinde kalıyordu. Her ikisi de çok şaşırtıcıydı. Yaklaşık bir yıldır tek senet gelmedi borsaya. Yani, gelenlerin tamamını bir yatırım firması satın aldı. Kimin adına aldığını da öğrenmek mümkün olmadı. İstersen öğrenebilirsin. Bunun için masraftan kaçınma. Yatırım uzmanı asıl derdin ne olduğunu anlamıştı. Şimdi doğrudan bu konunun üzerine gitmek gerektiğine karar verdi. Yüzde kaçı sizde? Semih hemen fırladı. Yönetimi elimizde tutuyoruz. O halde telaşınız ne? Şahin Bey Semih'in açık vermesinden rahatsız oldu. Yatırım uzmanının yanına geldi, koluna girdi. Hafifçe yönlendirerek baş başa konuşmak ve asıl konuyu tartışmak istedi. Şirketin %40'ı başkasının yahut başkalarının elinde. Hamiline yazılı olduğu için bilmiyoruz. Yatırım uzmanı rahatladı. O zaman yönetimi elinizde tuttuğunuz gerçek değil. Şahin Bey başını salladı. Ama bugüne kadar bu ortak hiçbir şekilde yönetim meselesiyle ilgilenmedi. Muhtemelen yine ilgilenmeyecek. Yatırım uzmanı işinin erbabıydı. Aynı zamanda müşterisine dürüst davranan bir ticaret terbiyesi almıştı. O zaman bu masrafları niçin yapıyorsunuz? İşin can alıcı noktası burası. Yatırım uzmanı masaya oturttu, Semih'i de çağırdı. Şimdi gerçeği ortaya dökmenin zamanı geldiğini artık bütün açıklığıyla anlatmak istiyordu. 4 ay öncesine kadar bir sorun yoktu. Şirketin %40'ı Cavidan'da, %30'u bendeydi. Anlaşıp bir yönetim disiplini kurmuştuk çünkü ikimiz toplamda 3/2 hisseyi temsil ediyorduk. Şahin Bey her iki muhatabını da iyice gözledikten sonra çaresizlik ifade eder gibi fısıldadı. 4 ay önce Cavidan hisselerinin %10'unu satmış. Semih fırladı. Satmış mı? Kime? Şahin Bey sinirlendi. İlk defa Semih'i başkalarının yanında bir meslek terbiyesine davet etmek ihtiyacını duydu. Dikkat et. Bizi izleyemiyorsun. Böyle devam edecek olursan senin için yapabileceğim her şeyi başında bozarsın. Yatırım uzmanına döndü. Kim olduğunu bilmediğimiz birinin avucuna düşebiliriz. Artık biz ve Cavidan eşit orandayız. Bir araya geldiğimizde istediğimiz yönetimi seçme imkanımız kalmayabilir. Yatırım uzmanı zeki adamdı. Gerçeği gördü. Semih'in duymasını istemediği bir soruyu yöneltip tartışmaya derinlik katmak istiyordu. Semih'i uzaklaştırmayı düşündü. Haydi bakalım, bana bir kadeh içki ikram edin. Semih masadan kalkıp içkilerin bulunduğu yere doğru gidince aklındaki endişeli konuyu Şahin Bey'e fısıldadı. Sanırım Cavidan'ın o hissedarı bulup onunla ortak hareket edeceğinden endişelisiniz. Şahin Bey başını salladı. Aynen. Ama bunu Semih'e hissettirmeyin. Yatırım uzmanı meraksız görünerek derinleşmek istedi. Cavidan ne kadar tehlikelidir? Ben onun için ne kadar tehlikeliysem o kadar. Semih içkileri getirmişti. Şahin Bey sözünü tamamlayamamıştı. Semih'in yanında söylemek istemedi. Tekrar uzaklaştırmayı düşündü. Bana biraz daha buz verir misin lütfen? Semih ayrılınca fısıldadı. Yönetimi ele geçiren ötekini yok eder. İşin kuralı bu. Semih gelince konuyu geçiştirmek istedi. Pencereyi açtı, bol güneş içeri girdi. Temiz havayı kokladı. Güzel bir gün başlasın istemiştim. Pencereye yürüdü, bir süre seyretti. Çocukluğundan, ilk gençliğinden kalan hatıralarının canlanmış değerleri bir empresyonist tablo gibi önünde uzanıyordu. Hiçbir hatıraya dokunmak istemedi. Renkler bir cümbüşün zevkine dalmış gibi kendinden geçmişti. Sadece iki renk bu hengameli manzaradan kendini kurtarıp bakanların gözlerinde izler bırakacak cesaret ve arzuyu göstermişti. Şahin Bey bu renkleri seyretti ve güldü. Ne tuhaf! Yeşil yorgun, mavi hırçın. Neylan periziyi getirmiş ve Şevki Kaptan'ın evinin önüne bırakmıştı. Haydi bakalım, bundan sonrası senin. Benim görünmem hoş olmayabilir. Perizi anlamamıştı. Neylan'ın Şevki Kaptan'ın evinde görünmesinin ne sakıncası olabilirdi? Üstelemek istemedi. Dersiniz başlayınca yine en arka sıraya gelip sizi dinlemek isterim. O güzel günleri nasıl özlediğimi bilemezsiniz. Sonra bir hasreti dillendirir gibi bir köprü uzattı. Bir dostunuz olduğunu hatırlayın. Ara sıra beni arayın. Neylan gülerek sordu. Nereden? Tabii ki telefonumdan. Sonra telefonu fırlattığını hatırladı. Kendi haline gülmeye başladı. Nasıl da aptalım. Ne telefonum var ne numaram. Ne de sizinkini hatırlayan hafızam. Neylan elindeki paketi Perizli'ye uzattı. Ben doğuluyum. Benim geleneğimde evin kızı yolculanırken ona yolluk hazırlanır. Biraz tuz, biraz şeker, bir küçük kalem, bir küçük kağıt. Neylan Perize'yi seyreder gibiydi. Hasretin başladığını görüyordu. Vuslat'ın ne zaman bir tebessümle kendini göstereceğini kestirmeye gücü yetmiyordu. Perize bir rüya gibi gelmiş, yaşamış, yaşatmış ve bir kabusun içine doğru olanca hızıyla kaymaya başlamıştı. Gidince açarsın. Tuz hayatın cevherini, şeker mutluluğun nimetini, kalem hasreti, kağıt vuslatı hatırlatır. Her gidenden küçük bir mektup beklenir. Perize derlenip Neylan'a baktı. Sandalın tam ortasındayım. Benden ayakta kalmam bekleniyor. Kimse bilmiyor ki sandalın tam ortasında ayakta kalmak imkansızdır. Kendine ait bir şeyin acısını belirtmek istedi. Artık ağlamak istemiyorum. Yeniden Neylan'a sarıldı. Neylan'ın duygularındaki delişmen arzular kendini göstermiş ve Perize'yi kendine çekmek istemişti. Yüzüne renk veren o sabırlı arzu her şeye rağmen fark ediliyordu. Perize Neylan'ın elini tuttu. Kimseyi kırmak ve kimseye kırılmak istemiyorum. Bunu söylerken bir gurur ifadesi gibi bir arzuyu dillendiriyordu. Neylan'dan ayrılıp Şevki Kaptan'ın evine koştu. Aile sıraya dizilmiş bekliyordu. Hepsiyle vedalaştı. Deniz otomobili çalıştırmış harekete hazır hale getirmişti. Perize'nin binmesi için kapıyı açık tutmuştu. Şevki Kaptan yolcularken Perize'yi elini öptürdü. Sizi birbirinize emanet ederim kızım. İnci İş Merkezi'nin büyük binasından içeri girip hiç yabancılık çekmeden gideceği yere yöneldi. şık döşenmiş yatırım şirketinin önüne geldi. Hatırlı ve tanıdık sima olarak karşıladılar. Beklenildiği hissediliyordu. Büyük salona aldılar. İçeri girince oturanlar ayağa kalktı, masanın başına buyur edildi. İnci olayın nasıl geliştiğini bir an önce öğrenmek merakındaydı. Şirketin yetkilisi açıklama yapmaya başladı. Sanki mutlu bir haber verir gibiydi. Piyasada dolaşan hisselerin hiçbirisini kontrol edebilmeleri mümkün değil. İnci sıkıntılı tavır takındı. Ne yani? Bugüne kadar boşuna mı çalıştık? Masada şaşkınlık belirdi. İnci açıklama yapmak istedi. Eğer diğer hissedarlar genel kurula gelmezse Cavidan ve Şahin yeniden anlaşacaklar. Zaten istedikleri bu. Önemli olan diğer hisseyi temsil edecekleri bulup getirmek. Böylece Cavidan ya da Şahin Bey'den birini tasfiye etmek mümkün olacak. Genç yatırımcı sordu. Hangisi önemli? İnci olayın bütün detayındaki gelişmeleri hesaplamış ve atılacak adımları sıraya koymuştu. Hangisinin olduğu önemli değil. Neden? Şahin veya Cavidan. Hangisi kazanırsa ötekini yok edecektir. O zaman hisselerin piyasaya düşmesi kaçınılmaz olacak. Yatırım danışmanlarına döndü. Biliyor musunuz, hep birlikte ihya olacağımız bir fırsat avuçlarımıza geliyor ve biz beceriksizliğimizle onu kaçırıyoruz. Ayağa kalktı. Bulun bana bu hisseleri. Cehennemin dibinde olsa bile bulun. Sakinleşti. Önümüzde zaman kalmadı. Genç bir yatırım uzmanı müdahalesiyle konuşmalara yön vermek istedi. Bocaladığını fark etti ama iş işten geçmişti. Sorusu bomboştu. Henüz genel kurul kararı alınmadı. İnci genç yatırımcıyı ciddiye almadı. Biliyor musun arkadaşım, gelincikler kırlarda tek başlarına yaşarlar. Koparınca da hemen boyunlarını büküp solarlar. Alınıp satılan çiçek olmadığından hiç değeri yoktur. Sesini birden yükseltti. Ben o gelincikleri istiyorum, anlıyor musunuz? Gitmeye karar verdi. Önümüzde 3 gün var. Cuma'ya strateji toplantısı yapılıyor. Orada kendimi çok güçlü hissetmek isterim. Bütün danışmanları cephesine aldı. Bana bu zevki tattırın. Benden ne isterseniz alın götürün.